Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine bir cuma gününde teknoloji ve oyun dünyasının gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Yerel haberlerle başlayacağız teknoloji dünyasında. Bir tanesi üzücü. TÜBİTAK'ta bir casusluk olayı ortaya çıkartıldı ve bu casusluğun ülkemize 10 milyar dolara mal olduğu düşünülüyor. TÜBİTAK'ta geliştirilen birçok projenin karanlık gruplar tarafından yurt dışına satıldığı ve özellikle savunma sanayi projelerinin bu şekilde yurt dışındaki şirketlere peşkeş çekildiği ortaya çıktı. Ülkemizin önemli kurumlarından bir tanesi TÜBİTAK birçok projeye destek oluyor ve bu desteklerin asıl amacı da ülkemizde geliştirilen ürünlerin yurt dışına bir şekilde satılarak dövize dönüştürülmesi. İşte projeler yurt dışındaki şirketlere peşkeş çekilince hiçbir değeri kalmıyor yapılan yatırımların, verilen emeklerin.
Yani baktığında aslında fikirlerin eyleme dönüşmesi için çok önemli bir kurum.
Tabii ki gerçekten
ama
öyle
verdiği desteklerle. Ama bu fikirler kendi içerimizde kaldığında ve Türkiye'de bir eyleme dönüşürse çok önemli bir durum arz ediyor bizler için. Öbür tarafından baktığında işte teknoloji casusluğu dediğimiz şirketler arası bilgi aktarılması, kişilerin, bireylerin kendi kazançları için bu tip şeylere girişmesi nedeniyle bize bayağı bir zarar vermiş oluyor sonuçta.
TÜBİTAK'ın içine sızmış olan FETÖ unsurlarının bunları gerçekleştirdiği düşünülüyor. Son 5 yıldaki neredeyse bütün önemli projeler yurt dışına satılmış arkadaşlar. Şimdi ortaya çıkartılmış. Zararın neresinden dönsek kar diyoruz ama 10 milyar dolar bizim için oldukça büyük bir para. Umarız tamamen kazanırlar. TÜBİTAK'ın içindeki bu tip kötü niyetli insanlar da kurum tekrar o düşünüldüğü şekilde çalışmasına devam edebilir. Çok üzücü bir haber. Yani bugüne kadar şunu geliştirdik, ülkemizde şu yatırımlar yapıldı, bu yatırımlar yapıldı diye birçok haber yaptık. Bunların hepsinin bilgi birikiminin yurt dışına bu şekilde kolay bir şekilde çıkabildiğini duymak gerçekten insanı çok fazla üzüyor. Savunma sanayinde atılım yaptığımızla ilgili bir haberle başlayacağız. Devam edeceğiz daha doğrusu. Türk savunma sanayi Orta Doğu'da güçleniyor başlıklı bir haber yayınlandı donanımhaber.com'da. İçeriği ise oldukça güzel çünkü FNSS isimli daha öncesinde bazı zırhlı araçlarının tanıtımlarına video olarak yer verdiğimiz firmanın yeni bir Orta Doğu ülkesiyle yaptığı anlaşmayla birlikte 77 milyon dolarlık ihracata imza attı ortaya çıktı. Ülkenin ismi ve satılan cihazların modelleri gizleniyor şu anda. Ama FNSS'nin son dönemde Orta Doğu'ya yaptığı ihracatın değeri 1 milyar dolara aşmış durumda. Toplam olarak da 2,5 milyar dolara yaklaşan bir ihracat hacmine ulaşmış firma. Sadece savunma sanayi ürünleriyle. Bu firma genel olarak bakıldığında çok tekerlekli zırhlılar üretiyor. Ve zırhlıların üstündeki işte savunma silahları, döner cihazları üretmekte, kuleleri üretmekte. Dilerseniz bunları hibrit bir şekilde altına ayrı alıyorsunuz. Kuleyi ayrı alıp kendi cihazlarınıza monte edebiliyorsunuz. Savunma sanayinin ülkede bu şekilde gelişiyor olması oldukça önemli. İşte TÜBİTAK'ın da verdiği zarar ortada. Çünkü FNSS gibi bazı kuruluşların TÜBİTAK'la güç birliği yapıp devam ettiğini görüyorsun. Bilgi paylaştığını görüyorsun.
Aslında burada muhtemelen FNSS kendi kendine zaten götürüyordur. Belli bir bütçesi falan oldukça büyük bir firma. Ama diğer taraftan bakıyorsun mesela çok bütçesi olmayan küçük çaplı ama bize önemli katkılar sağlayacak bir firma fikir üretiyor. Ve TÜBİTAK bunu paylaşıyor. Sonra adamlar bakıyorlar işte 5 sene sonra tam projeyi bitirecekler. Artık
üretime
geçecekler falan bir bakıyorlar ki başka bir ülkede seri üretime geçilmiş bile.
Ve aynı mantıkla
çalışıyor. Senin fikrin yani direkt olarak.
Çok kötü bir olay ya.
Bu da zarar sağlıyor. Şey. Bu tip ihracatların ben tüm sektörlere yayılmasını istiyorum, umuyorum. Umarız sadece savunma sanayi değil de hani pek çok alanda.
Evet, savunma sanayi de ama çok önemli bir unsur biliyorsun. Orta Doğu'nun durumu ortada. Demek ki bizim savunma sanayi şirketlerimiz de bu durumdan bir şekilde fayda çıkartmayı başarabilmişler. Tabii ki inşallah tüm savaşlar sona ererde bu tip şeylere ihtiyaç duymayız. Daha farklı konularda geliştirip onları satıyor oluruz. Son haberim size ülkemizle ilgili. Sosyal medyadan para kazanan fenomenlere vergi getirilecek olması. Gerekli düzenlemeler yapıldı. Torba kanunla yasalaştırıldı. Ve sosyal medyadan para kazanan insanlara verilecek yani alınacak verginin oranı da Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. %25'e kadar çıkartılabilecekmiş bu oran ve tahminlerde %15'te kalır gibi düşünülüyor. Şu şekilde olacak. İsterse parayı alan şirket, parayı veren düz insan olsun yani normal bir vatandaş olsun. Dilerseniz parayı alan da veren de düz bir insan olsun yani herhangi bir şirket bağı olmasın, vergi yükümlülüğü bulunmasın. Alınan paradan her türlü eğer sosyal medya üstünde reklam yapılacaksa vergi ödenmesi gerekliliği getirildi. Fenomenlerin de şöyle bir sıkıntısı olacak bu tarafta. Vergiyi kimin ödeyeceği tam olarak açıklanmamış durumda. Yani mesela ben Gökhan'dan benim Twitter veya Facebook hesabımı ön plana çıkartması için kendi sayfalarında bir anlaşma yaptım ve ona bir para ödedim. sağlayacağı postlarla beraber. Ve dedim ki ben senin paranın vergisini ödedim. Al sana 100 bin lira. Ama paranın vergisini ödememişim normalde. Devlet ikimiz de sorumlu tutabilecekmiş bu konuda. Yani dilediğine gidip sen bunun vergisini ödemedin diye ceza kesebilecekmiş. O yüzden iki tarafın da çok sıkı bir şekilde bunun vergisi ödenmiş mi ödenmemiş mi takip etmesi gerekiyor.
Evet, sıkıntılı bir
ya durum. Ya da ben sana parayı verdim, sen vergi ödemedin bu sefer. Olay bana patlayacak.
Hem tarafları da birbirine düşürebilecek bir şey.
Evet, ödedin ödemedim gibilerinden bir olay oluşabilir.
Başka ama, tarafta vergi kaçıranlar falan da belki bir sıkıntı oluşturacak.
Ya şimdi orada şöyle bir durum var. Vergi söz konusu olduğunda bunu vergi uzmanları da söylüyorlar. Ülkemizde ne yazık ki vergi adaletsizliği var. Yani çok kazananla az kazananın ödedikleri vergiler bazen çok orantısız olabiliyorlar. Şu anda zaten Türkiye'nin en büyük vergi kaynağına baktığınızda işçi sınıfı, memurlar en çok vergi ödeyenler arasında gözüküyorlar. Toplam olarak baktığında, yani toplam vergi dilimi içinde. Bu çok saçma bir olay. Bir şekilde vergi adaletinin sağlanması lazım. Zaten söylenen o ki, hani bunun vergi konusunda uzman kişilerden duydum birkaçından. Türkiye'de vergi adaletsizliği olduğu için diyorlar lüks tüketim vergisi diye bir şey var. Ve kaçırılan verginin oradan alınması amaçlanıyor. Yani mesela sen çok zengin bir adamsın ama vergi kaçırıyorsun. Vergini tam ödemediğini düşünüyorum devlet olarak. Diyorum ki bu adam çok zengin. Zaten günün sonunda bir yat alacak. Değil mi? Bir araba alacak lüks. Bir villa alacak. Ben bunların vergisini çoğaltayım ki. Madem oradan kaçırıyor ben de buradan vergimi almaya çalışayım. Yani çok orantısız saçma sapan bir şey oluyor. Böylece normal halkın da lüks araçlara, lüks tüketime aslında erişimi zorlaştırılmış oluyor. Zengin her türlü yolunu buluyor.
Olur zaten.
Bu sistemde. İşte böyle adaletsizlikler oluyor. Hatta bir ara çok saçma gelebilir. Yani ben de inanamamıştım. Belki de yalandır ama sigaraya getirilen vergilerin inşaat işlerinde çalışan işçilerin vergisi yani ödememesinden kaynaklı olduğu ve onlardan vergiyi nasıl alırız? Bunlar çok fazla sigara içiyor. Bari sigaraya vergi bindirelim tarzında geçmişte bazı düzenlemeler yapıldı söylenmişti bana. Düşününce de hiç mantıksız değil aslında. Onların çoğu sigara içiyor. Madem sigaraya vergiyi koyalım işçilerden de bu şekilde vergi almış oluruz diye düşünceler de ortaya çıkmış bir zamanların Türkiye'sinde. İşte vergi adaletsizliği aslında yeni bir olay değil. Hani çok eskilerden gelen kanayan bir yara. Bir şekilde belki de oturulup baştan dizayn edilmesi gerek bu sisteminde.
Buradan o zaman oyun gündemine geçelim Mesut. İlk haberimiz Xbox One S'in çıkış yapması. Biliyorsunuz ki E3'te hızlı bir şekilde duyurulmuştu ve hemen arkasından zaten bu sene içerisinde kısa bir süre içerisinde çıkacağı duyurulmuştu. Ve 2 Ağustos tarihiyle birlikte Türkiye'de dahil dünyanın 25 tane ülkesinde çıkışını gerçekleştirdi konsol. Bununla birlikte aynı zamanda Türkiye'de şu anda mağazalarda bu ürünü bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 1900 TL fiyatla fiyat etiketiyle beraber çıkışını yaptı. Xbox One S'e baktığımızda ne gibi özellikler var, ne gibi artıları var bir önceki sürümüne diye bakacak olursak Xbox One S arkadaşlar %40 daha küçük. Tabii ki slim versiyon olarak çıkıyor zaten karşımıza. 2 TB'lık depolama alanı ve onunla beraber dahili güç kaynağıyla birlikte karşımıza çıktı. Bunun dışında Gamepad'inde de ufak bazı değişiklikler yapıldı. Ne yapıldı? Mesela eskiden kablosuzdu ama bilgisayara ve PC'lere bağlamak için ufak bir dongle
aparat gerekiyordu.
Almanız gerekiyordu ve bu da bayağı bir pahalıydı aslında. Engel aşılmış oldu bununla beraber. Bluetooth'la artık bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz laptopunuza, isterseniz akıllı cihazlarınıza bile Bluetooth'la kontrolcüyü bağlayabileceksiniz.
Çok ufak tefek değişiklikler var. Mesela dokulu bir yapıya geçirildi daha rahat elde tutulabilsin, kaymasın diye. Tuşlarda yerlerinde ufak tefek değişiklikler var. Şu ana kadar kullandığım en iyi gamepad diyebilirim.
Evet, o
özelleştirme seçenekleri geldi gamepad'e.
Zaten Xbox One gamepad'i son derece kullanışlı bir gamepad'di PC'de.
Ya bana sorarsan Xbox 360'dan sonra ilk Xbox One gamepad'i bana pek olmamış gibi geldi. Sonradan bayağı bir revize ettiler onu. Yok elit dediler, yok bir şey dediler. Şimdi
elit
mesela
zaten
One S ile beraber.
Bayağı iyi.
Evet.
Yazılımsal kısımda da arkadaşlar oyunlarda HDR desteğinin daha çok öne çıkartılması, 4K video desteği gibi şeyler bulunuyor, güncellemeler bulunuyor. Bir de bunun dışında da hani konsol çıkışını yaptı ama ilk yapılan testlere bakıldığında hani %5, %7 gibi daha fazla bir performans artışının da olduğu görülüyor.
Yani nasıl fark etmişler onu ya?
Project Cars'ta FPS oranlarını karşılaştırıyorlar.
Yani Project Cars'ta FPS oranlarını karşılaştırıyorlar da abi %7 dediğin, %5 dediğin şey 100 kare saniye gösteriyorsa 105 kare saniye göstermesi lazım. İşte 30 kare de filan bir kare bile etmez yani.
Bu oyundan oyuna değişiyor. Mesela Batman'de neredeyse hiçbir fark göremiyorsun, tamam mı? Ama Project Cars'ta 3-4 FPS her saniyede fark ediyormuş. Onun dışında işte Tomb Raider'da yine Tomb Raider'da sabit 30 FPS ama Xbox One normalde Tomb Raider'da düşüşler gerçekleştirebiliyor. Onların olmadığını gözlemliyorlar mesela.
Ama %5 de olacak iş değildi be Gökhan'ım o. Yani başka bir şey vardır, optimizasyon vardır belki. Diğeri de belki de ısınınca, daha fazla ısınıyorsa yonga. Performansı düşüyordu bir şekilde, şimdi ısınmasını mı engellediler?
Ama acaba şey muhabbeti vardı galiba, hani şeylerine baktığımızda, statlarına baktığımızda işlemcide hafiften saat hızının biraz daha,
evet,
arttırılmış
daha
olması
fazla.
Çok az yükseldiğini görebiliyorduk. Bu da ufak da olsa belli başlı farklara neden olabiliyor demek ki. Ve Xbox One S'ten sonra biz de elimize en kısa zamanda ulaştığında arkadaşlar sizlere cihazın İnceleme videosuyla.
Evet, ama Xbox tarafında şunu söylemek lazım. Hani Microsoft'un yerelleştirme konusunda hiçbir yatırım yapmazken 25 ülke içinde One S'nin lansmanını Türkiye'de gerçekleştirmiş olması gerçekten garip yani.
Ve röportaj yaptığımızda arkadaşlar, bu videoya da yine hafta sonu ulaşacaksınız. Önümüzdeki dönemde de yine Gears of War veya Forza ile beraber gelecek bundle paketlerinde yine Türkiye'de boy göstereceğini söyleyebiliriz. Buradan bir diğer haberimizde EA'den gelen bir açıklama. Battlefield ve Titanfall'un satış beklentilerini açıkladılar. Ne kadar satacaklarını. Yapımcının söylediğine göre, hani daha önceki Battlefield oyunları diyor ki yaklaşık 15 milyon falan satıyordu. Tabii ki Hardline'ı burada bir listeden çıkartıyoruz. Battlefield 4 ve Battlefield 3 işte bayağı iyi satıyordu. Battlefield 1'in de 15 milyonun biraz daha altında satacağını bekliyorlar.
Şuna bak ya, rakama uçuk yani.
Ve Titanfall'la ilgili beklentileri de işte 9-10 milyon satar demişler.
Titanfall için çok iddialı konuşmuşlar. İlk versiyon biliyorsun insanlarda çok iyi bir tat bırakmadı. Her ne kadar biz sevsek de sevmeyen çok insan var oyunu. Hı hı. İkiyi de denemeden almak istemeyeceklerdir. Onunla ilgili belki bazı düzenlemeler yaparlar.
Şimdi Titanfall'da zaten bir single player eksikliği vardı. Evet. Onu gideriyorlar. Titanfall sadece Xbox'la PC'ye özel gelmişti. Artık PlayStation 4'e de geliyor ki zaten yapımcının da öyle bir açıklaması var. Hani biz bu kadar uğraşıyoruz. Zamperla'dan gelen açıklama, daha fazla geniş kitleye ulaşmak isteriz
Xbox
falan diye.
Xbox olacak iş değil bu filan.
Ki Titanfall ne kadar satmış? 4.8 milyon satmış. Ben baktım rakamlara. Battlefield 4 14 milyon satmış. Hardline 4 milyon. Battlefield 3 17 milyon satmış. Black Ops 3 ne kadar satmış? 24 milyon.
Şaka gibi ya, rakama bakarsan toplamı kadar satmış yani.
Şimdiki bu sene bakalım bu sayılar nasıl değişecek? Ve bununla beraber aynı zamanda Battlefield için yeni bir video yayınlandı arkadaşlar. Silahların seslerinin, modellemelerinin nasıl yapıldığını, nasıl tasarlandıklarını bizlere gösterdiler. Silahların seslerinin her birini buluyorlar ve özel olarak seslerini kaydediyorlar.
Onlar yani, her zaman öyle çalışıyor.
Battlefield
öyle.
4'ten sonra bu silahları modifiye ederek, şekillerini değiştirerek değil de baştan yaratarak, baştan bir denge oluşturarak ortaya koymaya çalışmışlar. Bu da oyun açısından güzel bir gelişme.
Yani şimdi Electronic Arts en satmayan Need for Speed oyunu için bile ses konusunda ayrıca çalışıyor. Yani ben Electronic Arts'ın stüdyolarının çıkarttığı oyunlarda şunun sesleri kötü falan denen görmedim. Bak, grafikleri kötü diye eleştirebilirsin. İçeriği eleştirebilirsin ama sesleri hiçbir zaman eleştiremiyorsun. Battlefield serisi hele silah sesleri konusunda apayrı bir yere sahip yani.
Özellikle Medal of Honor ilk çıkışını yaptığında reboot olarak, hani sakallı abilerle beraber bir geliş yapmıştı ya. O zaman zaten seslerden direkt hissediyordun ya. O oyunun sesleri falan,
tabii,
silah sesleri falan efsaneydi.
Farklı çalışıyorlar yani. Ayrı bir kafadalar ses konusunda. Çinler de mesela ayrı kafada olan ülkelerden bir tanesi. Ya hep bir algı var, hep konuşuyoruz bunu. Bunun kırılması lazım. Çin'i dediğin zaman hep kopya mal, işte bunlar bir şey yapamaz, dandik mal falan geliyor akla, değil mi? Nedense. Çünkü zamanında ne yazık ki Türkiye'deki girişimciler Çin'e gidip Çin'deki dandik malları ithal edip getirmişler. Yani Çin'de her türlü sınıfta, her türlü fiyata mal var. Ama sen dandik malı seçip dandik malı ülkendeki insana satarsan Çin'in malı dandik oluyor. Ama oradaki iyi bir kaliteli malı getirip satarsan bu sefer iyi oluyor. Çin aynı zamanda şu anda uzay araştırmaları konusunda parlayan yıldız ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Ve Ay'a araç indirmeyi başaran sayılı ülkelerden biri. Ay'a inen araçlar içinde ve çalışır durumda olanlardan bir tanesi Çin'e aitti. Ne yazık ki 31 Temmuz itibariyle artık iletişim tamamen kesildi bu cihazla. Aslında indiğinde yaşanan bazı sıkıntılar dolayısıyla 2013'te inmişti bu cihaz. Cihaza tamamen ümit kesilmişti ama sonradan bir şeyler oldu. Bir daha sinyal göndermeye başladı bu robot. Çin de uzun süre bu robotu kullanmaya devam etti. İnişinden 50 gün sonra hareket edemez hale geldi. Ama buna rağmen Ay'da yeni bir ay taşı türü keşfetmeyi başardılar mesela. Ve çok yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekip dünyaya gönderdiler. Şimdi ise tamamen iletişim kesilmiş ve bir daha kurulması beklenmiyormuş. Burada denilen deneyim ve bilgiyle de yakın bir zamanda Ay'ın karanlık yüzüne de bir tane araştırma cihazı gönderilmesi planlanıyor. Yine kendi geliştirdikleri itiş sistemleri, kendi geliştirdikleri roketlerle bunu gerçekleştireceklermiş. Çin şu anda uzay araştırmalarında gerçekten uç noktayı oynayan ülkelerden bir tanesi haline aldı.
Evet, NASA kadar olmasa da gerçekten dünyada önem gösteren ülkelerden bir tanesi. Hani Rusya'yı
falan. Çin'in de şeyini bilmiyoruz gerçekten.
Haliyle geçmiş durumda.
Hani belki Mars'a falan gitmiştir ama bunlar biliyorsun dünyaya öyle her şeyi açıklayan ülkeler değiller. Bilemiyorsun yani hangi seviyeden yaptıkları konusunda.
Bir de Çin yine zaten insanlı görevleri de başlayacaktı galiba 10 sene içerisinde falan. Hani 2027'lerde falan da artık Mars'a insan gönderme gibi şeylere Çin'de hani geri kalmamak istiyor. Hani tüm teknolojiye bakıyorsun, işte bilişim dünyasına bakıyorsun, yeni bir ürün çıkıyor, en son tablete bakıyorsun falan. Yani hiçbir şeyden geri kalmamaya çalışıyorlar. Sadece hükümetleri değil, tüm işleyen şirketleriyle beraber, insanlarıyla beraber. Hani biliyorlar yani gelecek onlarda yatıyor.
Şimdi bak enteresan bir durum var. Yani Ay'a gitmek çok basit bir şeymiş gibi gelmeye başladı değil mi? Hani Ay deyince böyle bir şey yapıyorsun.
Adamlar baktığında basit yani. Olması gerekiyor diye düşünüyorsun. Çünkü adamlar 69'da gitmiş ya.
Evet değil mi? Öyle bir durum
ya
var.
Devasa benim şu an senin kolunda taşıdığın saatten daha düşük işlemcilere sahip.
Evet öyle.
Daha düşük hafızaya sahip bir cihazla beraber Ay'a gidip gelmişler falan diye düşününce aslında basitmiş gibi geliyor.
Sanki böyle yarın öbür günde sen de bir proje oluştursun ona Ay'a giderim de. Hani Mars falan asıl konuymuş gibi duruyor işte. Öyle bir durum ki arkadaşlar yani ülke olarak bu işe girişsek daha bir itiş sistemimiz yok. Bırak Ay'a gitmeye, hesaplamaya, oradaki cihazı kontrol etmeye ya da oraya inecek bir iniş sistemi geliştirmeyi daha dünyadan ayrılmayı başaracak bir itiş sistemine sahip değiliz. Bu süreç çok uzun ve çok çalışma gerektiren bir süreç. İnşallah biz de adımlarını attık, bununla ilgili bir kurum kurduk. Bu konuda çalışmalarımız, projelerimiz var. Şu hani kabus atlatabilirsek ülke olarak daha sonrasında bu tip çalışmalara hız verilecektir diye düşünüyorum. Ay'a gitmek niye önemli? Ay'a gitmek şöyle önemli. Amerika'da bir şirket Ay'a gidip 16 kat trilyon dolar değerinde değerli maden olduğunu ve bu madeni çıkartıp dünyaya getirebileceği konusunda iddialı. Moon Express ismini taşıyor oluşumun ismi ve aslında Google'ın XPRIZE ismini verdiği bir ödülden de yararlanma peşindeler. Google'ın yarışmasında şirketlere 2017 sonuna kadar Ay'a inip 500 metre yol kat edebilecek bir cihaz geliştirin, size her türlü desteği verelim şeklinde bir ödül
yarışması vardı.
Evet. Yarışması vardı. Buna ilk başta 20'nin üzerinde şirket katıldı. Şimdi ise 16 civarında şirket yarışmaya devam ediyormuş. Ama sadece bir tanesi Amerikan hükümetinden fırlatma için izin almış.
Evet öyle bir de bir durum var. Şimdi bu alanda lider ülke Amerika olduğu için de izinleri onlardan falan alman gerekiyor.
Yok canım şimdi Türkiye'de olsan öyle bir şey yok yani. Türkiye'de olsan Türkiye ben uzaya uydu fırlatacağım Amerika izin veriyor musun? Yok, ama şey kendi şimdi ülkesindeki bir şirket ya. O yüzden tabii
özel kurumların alması tabii gerekiyor. Sonuçta ülkelerin belli bir bilinirliği var yani.
Yalnız bak olay şeye tam geldi. Yani özel şirket adamlar da artık uzaya bir şeyler yollayıp maden tabii çıkartma peşinde yani.
Hani sonuçta şirketin ne yapacağı belli değil, tamam mı? Sen oraya çıkıp da ICBM de gönderebilirsin Amerikan hükümetine.
Değil mi? Aynen.
O kadar yüksekliğe çıktıktan sonra. Ama ülkeler konusunda bir sıkıntı olmaz yani. Sonuçta ülkeler birbirlerini tanıyorlar.
Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Şirket yeni geliştirilen bir itiş sisteminden yararlanmayı düşünüyor ve bu itiş sistemi elektron motorlarıyla çalışıyormuş. Üstündeki pillerden sağladığı elektron itiş gücünden falan yararlanıyormuş. Ben tam olarak nasıl çalışıyor anlamadım açıkçası. Benim pek ilgi alanına
çok
girmiyor ama 4.6 milyon dolarlık bir maliyetle bunu gerçekleştirirken SpaceX mesela son dönemde çok fazla ismini duyduğumuz şirketten 22 kat daha tasarruflu yapıyormuş bunu. Yani denenmemiş bir motor diyorlar. Denenince ne olacağı konusunda kimsenin fikri yok ama eğer bir de böyle deneysel bir motora 4.9 milyon dolara bunu halledebilirlerse, 100 milyon dolardan aşağı çekebilirlerse bunun maliyetini, yani Amerika'yı düşünemiyorum herhalde. Her önüne gelen şirket, her başlangıç şirketi, startup diye geçen şirket uzaya bir şeyler yollamaya, bir göklerin şeyin üstüne, göktaşın üstüne konup maden çıkartmaya çalışacak herhalde.
Ya şu anda hangi dönemdeyiz biliyor musun? Amerika'nın keşfedildiği dönemler.
Değil mi? Aynen öyle.
O zaman işte İspanya'sından tut İngiltere'sine, Fransa'sına en iyi gemiyi yapıp da Amerika kıtasına gidip oradaki malları getirenler zengin oldular zamanında.
Evet doğru.
Şu anda işte Ay'a doğru ticaret savaşı başladı. Özelinden tut ülkelerine kadar herkes gidip de hani en ön sıralardan yer kapmaya çalışıyor. Biz de yine muhtemelen orada geri kalacağız yani.
Zaten bundan sonra da en büyük herhalde konuşulan ve hakkında tartışılan konu Ay'ın sahibi kim, Mars'ın sahibi kim olacak? Değil mi?
Yani açık denizler gibi bir şey şu
aynen
an geçerli olan kural açık denizlerde olduğu gibi.
Sen kim oradan topu satacak? Sen gittin ilk oraya kondun diye Ay senin mi olacak mesela?
Onları göreceğiz bakalım. Evet. Belki de torunlarımız görecek.
Bence de.
Konami haberine geçelim arkadaşlar. Konami'den PC oyuncularını üzecek bir tweet geldi. Yöneltilen soruyla birlikte hani PC versiyonunun yine önceki sürümlerde olduğu gibi PlayStation 4 ve Xbox One'dakilerden daha geri mi geleceği sorusuna evet PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerini aynı seviyede, PC ile aynı seviyede beklemeyin şeklinde bir cevap geldi. Daha önce bazı eleştirilere maruz kalmıştı Konami. Özellikle Steam'de PES 2016'da görselleri arasında PlayStation 4 görselleri konulmasından dolayı bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise PlayStation 3 ve Xbox 360 sürümleriyle benzer bir şekilde PC'yi bir tutmaları nedeniyle gerçi biraz daha ucuz, $40 alma imkanı buluyor oyuncular. Diğer PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri $60 sunulacak. Ama teknolojik anlamda ikisinin birbiriyle denk olmaması ve geriden geliyor olması biraz üzücü olacak muhtemelen. PlayStation için dezavantaj olacaktır diye düşünüyorum. Bir zamanlar FIFA için de bu şekildeydi. Ama sonra onu biraz daha dengelediler. Şimdi ise bakalım PES ne yapacak? Bununla beraber yine Neukamp'tan bir oynanış görüntüsü geldi arkadaşlar. Yaklaşık 4,5 dakika uzunluğunda Barcelona ile Atletico Madrid arasında bir maçın Neukamp'ta yapıldığını görüyorduk. Ve ne düşünüyorsun görüntüler için Mesut?
Ya ben Japon futbol oyunlarında bir şeye dikkat ediyorum. Adamların ne koşuşları ne duruşları doğal değil. Yani ta zamanında Sega'nın arcade futbol oyunları vardı. Neydi? Striker mıydı?
Hiç hatırlamıyorum.
Bir tane futbol oyunları vardı onların, böyle Atari arcade salonlarında gördüğümüz. O dönemden kalma bir duruş, koşuş, şöyle bir durma. Yani mesela Superstar Soccer vardı. Benim Mega Drive zamanında oynadığım. Böyle adamlar şöyle dururlardı falan, tamam mı? Neredeyse öyle duracak adamlar yani birbirlerini beklerken falan. Çok doğal görünmedi bana. Yıllar önceki PES neyse bu da öyle olmuş gibi. FIFA'nın yanında şey duruyor hep, Eralt'ı duruyor.
Yani fizik üzerinde biraz daha çalışmaları gerekiyor olabilir. Biraz daha doğal
duruşlar
olmaları gerekiyor.
Oyun fiziği, karakterler. Yani Allah'a var, FIFA ekibi bu konuda uç noktaya geldi artık.
Hani oynanışı konusunda bir şey diyemeyeceğiz denemeden önce ama.
Evet.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftada zaten yine sizlere aktarmıştık Barcelona ile birlikte anlaştıklarını ve Neukamp'ı sadece artık PES içerisinde göreceğimizi. O nedenle de direkt olarak Neukamp üzerinde çekilmiş bir görüntü olması da manidar oldu. Ama bir diğer atak da EA tarafından geldi. EA Sports da daha önce Juventus'la anlaşmıştı ve şimdi ise sıra Bayern Münih'te. Bayern Münih ile beraber özel bir anlaşma yaptılar. Tüm futbolcularını zaten özel olarak motion capture'la işte tarama teknolojileriyle birlikte oyuna aktarıyorlar. Ve aynı zamanda işte statlarının daha gerçekçi bir şekilde oyunda bulunacağı duyuruldu arkadaşlar. Allianz Arena gibi. Bu da EA'den gelen bir atılım. Hani şimdi baktığın zaman futbol takımlarının sürekli bir kapışıyorlarmış gibi bir durum söz konusu.
Evet.
Yani böyle bu aslında
ya şimdi
oyuncular için kötü bir şey.
Statlar şöyle kötü oldu. Barcelona'yı tamam yine seçebileceksin FIFA'da ama stadında oynayamamak o ayrı bir saçmalık olacak. Hani ev sahibi takımken onun stadını görmek istiyor insanlar. Çünkü sonuçta bazı takımlar var. Statları takımdan daha fazla tanınıyor, daha fazla biliniyorlar. Yani
evet.
O öyle bir durumda. Keşke hani anlaşılsa da ya da FIFA bu konuya bir şey getirse de eşitlik. Normal FIFA'dan herkes gidip lisansı belli bir bedel karşılığında alabilse. Daha sonrasında isimlerle, takım lisanslarıyla birbirleriyle yarışmak yerine oyun fiziği, top fiziğiyle yarışsalar sonrasında. Yani şimdi isim yarışı stat yarışına döndü olay, dikkat edersen bir yandan da.
Evet, o lisanslama olayları bayağı bir değişti son senelerde ya. Takımlarıyla beraber tek tek almak zorunda olmaları vesaire,
evet,
falan. Onların işlerini bayağı bir zorlaştırıyor. Maliyetlerini de arttırıyor muhtemelen. Bu bilmiyorum oyunlara nasıl etkileyecek tam olarak ama FIFA 17'nin aynı zamanda da sistem gereksinimleri de açıklandı arkadaşlar. Ben sizlere hemen bir minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aktarayım. Biliyorsunuz ki Frostbite'a geçiyor aynı zamanda ve Journey ismindeki bir hikaye moduna sahip olacak FIFA 17 aynı zamanda yenilik olarak ilk defa. Bu senaryo moduyla birlikte oyunu oynayabileceğiniz minimum sistem en düşük işlemci istediği Intel Core i3-2100 3.1 GHz frekansta ve AMD Phenom 2 X64 965 ve bunun dengi işlemcileri istiyor. 8 GB RAM istiyor ve 50 GB'lık alan istiyor yükleme için.
İzlediği alan en abartısı zaten. Donanım gereksinimleri için herhalde değil mi yeni oyunların?
Ekran kartı için ise Nvidia GTX 460 veya AMD Radeon R7 2160 istiyor arkadaşlar minimum için. Bunların biraz daha arttığını görüyoruz işte önerilenlerde. Intel i5 3550K veya AMD FX 8150 işlemci istemiş. Ekran kartında ise Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon R9 270'e ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Önerilen sistemleri hani akıcı bir şekilde oynayabilmek için.
Geçen yalnız bir FIFA'da bir turnuva yaptık. 16'da, hı-hı, 17 harifesinde. Güzeldi değil mi?
Oldukça güzeldi ya.
Evet, 4K şekilde çözünürlükte oynadığın zaman bu oyunu bambaşka bir hal alıyor yani.
Yani şunların hiçbirini dert etmeden.
Donanımsal özellikleri bir kenara koyup olabilecek maksimum seviyede bir sistem kurup arkadaşlar.
Zaten yeni bilgisayar almanın en güzel şeyi budur ya.
Evet.
Önerilen sistemmiş, minimum sistemmiş.
Hiç umurunda olmuyor yani.
Oyuna giriyorsun.
Bizim gibi bir şirkette çalışmanın da avantajları bunlar oluyor. Hiçbir şey dert etmiyorsun. Hani hiç bunlara bakmıyorsun. Ne istiyormuşsun?
Oyuna giriyorsun, bir her şeyi fullleyip başlıyorsun.
Aynen, başlıyorsun gerçekten de. Çin dedik. Çin trafik sorununu ortadan kaldıracak otobüs konseptini gerçeğe çevirdi arkadaşlar. Bu otobüs konsepti nasıldı? Şimdi trafikte nasıl bir sorun var? Normal araçlar, işte kamyonuydu, kamyonetiydi, normal sivillerin kullandığı arabalardı. Trafikte yoğunluk oluşturuyorlar ama toplu taşıma araçları da buna dahil oluyorlar. Trafik sıkışıyor. Yani otobüsün içindeki adam toplu taşıma kullanmasına rağmen aracın içindeki adamlar aynı trafiği paylaşıyor. Aynı sıkışıklığı yaşıyor. Çin dedi ki bu böyle olmaz. Toplu taşımanın her zaman hareket ediyor olması lazım. Metrobüs gibi çözümler de yolun belli bir kısmını sadece toplu taşımaya yarıyor. Bu da aslında çok mantıklı bir çözüm.
Bir şerit gidiyor ve boş kalabiliyor yani.
Evet. Yolun üstünden giden, transit yükseltilmiş otobüs ismini taşıyan bir araç geliştirdiler. Bu araç Türkiye'de kullanıma çok uygun görünmüyor. Ben ilk önce bunu bir söyleyeyim. Yani bunun altında kesin ne kazalar olur, neler olur bilemiyorum. Makas atan kullanıcı, sürücüler yüzünden zaten sabahları trafikte giderken bile bir dua edip çıkıyorsun evden. Yani bugün inşallah kendini bilmez biri bana çarpmaz ya da beni tehlikeye atmaz dercesine. Bu araç ne yapıyor? Tüm araçların üstünden kendi yolunda gidiyor. Araçlar da onun ortasında kalıyorlar. Yani trafikte bekliyorsunuz, birden üstünüz kararıyor. Ya bismillah bir diyorsun, üstünden şey geçiyor aslında, otobüs geçiyor. Böyle bir durum. Üstünde trafik ışıklarının falan da yer aldığını görüyoruz. Yani arabalara aslında bir kurallara uyması için gerekli düzenlemeyi de yapıyor ama
evet.
Yani şey durmuyor değil mi? Bu çok bir, Türkiye'de uygulanabilir.
Bu bir ara şeydi ya, böyle fantastik bir çizimdi. Birinin konsept tasarımı. Evet. Hani otobüsler böyle olsa aslında hiç yer kaplamazlardı. Çin şu an üzerinde çalışıyor. Ama bunun çalışmalarını sürdürdükleri şehirde de uygun değilmiş zaten trafik. Ayrı bir alan yapmışlar bunun için falan. Orada deniyorlarmış. Gerçekten de zor ama
çünkü yayılması, geçitleri falan altı alman lazım. Şimdi bu sadece tek başına bir proje değil.
Tabii belli yüksekliğin altındaki araçların gidiyor olması lazım.
Tabii mesela viyadükler var, şey köprüler var. Yani insan geçsin, yaya geçsin diye değil, otomobil geçsin diye otoyolun üstüne yapılmış köprüler var. Bu her yere uygun bir konsept değil ne yazık ki.
Şimdi bakıyorsun Kartal'a Martal'a giden otobüslerimiz var. İnanılmaz hatlardan falan gidiyorlar.
Evet, aynen.
Dar sokaklardan, o dönüşlerden falan. Ve hani bu çok geniş bir yolda düz bir şekilde gidebilecekken yani uydurmaları bayağı bir zor olur diye
düşünüyorum. Bana da öyle geliyor yani. Çoğu yere uygun değil. Şimdi sadece şey dememek lazım tabii ki senin dediğin gibi. Yani Türkiye'ye uygun demek değil demek yanlış olur. Çoğu yere uygun değil. Arkadaşlar aracı teknik özelliklerini vereyim. 22 metre uzunluğundaymış. Elektrikle çalışıyormuş. Ve genişliği 7.8 metreyi buluyormuş. Tam toplam yüksekliği yani en alçak noktasından tavanına kadar yükseklik de 4.8 metreymiş. 300 yolcu kapasitesi olacakmış. Bakalım hayatta geçtiğinde belki yurt dışına gittiğimizde bir deneme fırsatı buluruz Çin'e gidersek.
Bence artık üst katlara geçelim ya. Katmanlı yollar.
Ya katmanlı yollar var zaten dünyada kullanılan. Japonya'da, Amerika'da yoğun yapılan bir uygulama ama depreme, yani deprem riski taşıyan yerlerde biraz risk taşıyor. Daha öncesinde katlı yol yapıp da deprem olduğunda gördün, katlar altta yıkılıyorlar yani.
Evet.
Öyle Hong Kong, tehlikesi
Hong
var.
Kong falan da o şekildeymiş galiba ya. Alt katman tamamen hava kirliliğiyle beraber boğulmuş. İşte işçilerin falan çalışmak zorunda olduğu. Üst katmanlarda ise daha rahat.
Ya sıkıntı şey işte katlı yolda yaptım. Alt taraftakiler gerçekten öyle bir sıkıntı yaşayacaklar. Hava çıkışı falan azalıyor ona göre. Ama bir çözüm bulurlar inşallah. BBC arkadaşlar Rio Olimpiyatları'nı 360 derece yayınlayacakmış. Bunun için özel bir servis kurmuşlar. Ve internet üstünden kullanıcılar buna erişebileceklermiş. Gear VR veya benzeri Google Cardboard tarzı telefonla çalışan bu sanal gerçeklik kasklarıyla olimpiyatları izleyebileceksiniz. Buna açılış ve kapanış seremonileri de dahil olacakmış. İlk defa deneyeceklermiş. Enteresan bir deneyim olacak. Ha beni üzense TRT'nin bu sene olimpiyatları yayınlayamama riskinin bulunduğu haberi oldu. Çünkü olimpiyat haklarını, lisanslarını diyeyim elinde tutan, yayın haklarını elinde tutan Saran Grup'la TRT henüz anlaşamamış fiyatta.
O olay nasıl gerçekleşmiş biliyor musun? Fox olimpiyatların şeyini almış, hakkını.
Topunun birden.
Şey diye düşünerek, her ülkemize giren yabancı kanalın düşündüğü gibi hani pazar araştırması yapmayarak, hani Amerika'da bu deli gibi izleniyor, Türkiye'de deli gibi izlenir diye 30 milyon dolar almış. O zamanlar TRT'nin teklifi 5 milyon dolar. Alıyor. Sonra işte bizde zaten darbe olayları vesaire mesela derken teklifler falan filan çekiliyor. Ellerinde kalıyor 30 milyon dolarlık şey. Sonra TRT'ye satmaya çalışıyor.
TRT de almak istemiyor.
TRT zaten artık teklifini geri çekmiş. O yüzden Saran Grup alıyor. Saran Grup da nasıl aldığı belli değil. Yani ne karar aldığı da belli değil aynı şekilde. Sonradan alıyor ve o da TRT'ye satmaya çalışıyor. TRT almadığı için de şu an Saran Grup'un elinde. Hani yapacakları son şey olarak da artık insanlara ulaşsın bu diyerek YouTube kanalları üzerinden.
Evet, öyle bir şeymiş. YouTube kanalları üzerinden yayınlayabilecekleri konuşuluyor bu yeni Türkçe olarak. Bakalım göreceğiz hep beraber ne yapacaklar. Ama ben de merak ediyorum.
Yani bu çok kötü, çok da aynı zamanda rezil bir durum ya. Biz hani olimpiyatlara katılma hevesi olan bir ülkeyiz aynı zamanda. Bizim öyle ülkemize ama, yapılsın yani, falan diye.
Bu rezillik bizden kaynaklanmamış en azından. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz yani. Hata yok bizde. Biz elimizden gene yapmışız ki TRT'nin bakma sen olimpiyatlara 5 milyon ödüyor olması bile yine de insanın düşündüğündendir. Yani yoksa olimpiyatı kaç kişi izliyor?
Şu an sporcularımız var mesela orada. İzleyemiyoruz yani.
Ya zaten işte olacak o sırada. Onlar orada koşarken falan. Öyle bir durum söz konusu. Haberlerde görsen yeter yani.
İlginç.
Evet.
O zaman profesyonel sporcular demişken ben de bir profesyonel futbolcu haberi geçeyim. 27 yaşında profesyonel futbolu bırakaraktan iyi sporcu olmaya çalışan bir futbolcumuz var arkadaşlar. Sizler bu futbolcuyu belki tanıyorsunuzdur. Wender Lira adında.
Ben tanımıyordum. Yani. Sen tanıyor muydun?
Ben tanımıyordum ama oldukça popüler birisi. Çünkü 2015 yılında dünyanın en şık golünü atarak birinci seçilmiş ve hani Tevez'i ve Messi'yi geride bırakmış attığı golle beraber. Ben oldukça şık bir gol gerçekten de. Bu futbolcu normalde Brezilya'da hani ikinci ligde falan oynuyor. Oynayan bir futbolcu. 27 yaşında arkadaşlar. Ve son dönemlerde sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle artık bu profesyonel futbol kısmına ara verip de hani bu olaya ben bir bitireyim ve artık e-spor olayında orada takımımı şampiyon yapayım. İşte orada profesyonel bir şekilde para kazanayım derdine düşmüş baktığımızda. Kendisi bir YouTube kanalı açacağını ve e-spora katılacağını söylemiş arkadaşlar. Bu da son derece ilginç.
Ya şimdi futbolda şöyle bir durum var. Bir gün işte Heybeliada'ya gittim. Ben Heybeliada'da 18 yaşıma kadar oradaydım. Bir evimiz de hala oradadır. Ortaokul arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım. Profesyonel futbol oynuyormuş. Aramızda bir diyalog oluştu. Ya dedim yani bu futbolcular çok fazla kazanıyorlar. Sen şimdi ikinci ligde bir takımdasın. Ne düşünüyorsun hani geleceğinle falan tarzında. O sıralarda yanılmıyorsam yani yanlış olmasın 26-27 yaşlarımızdaydık. Bana şey demişti. Benim artık dedi hani profesyonel lige geçme şansım yok gibi bir şey dedi. Yani bitti artık o iş dedi. Bu işi dedi 19-20 yaşlarına kadar yaptın dedi. Ondan sonrası biraz yalan oluyor dedi. O da ağır bir sakatlık atlatmış. Ve yukarıdaki futbolcuların yani o Süper Lig'deki futbolcuların aldığı paraları konuştuğumuzda da sonuna kadar hak ediyorlar abi dedi. Yani sonuçta biz hayatımızı risk ediyoruz. Bütün her şeyimizi buraya adıyoruz. Ve yaşadığın bir sakatlık hayatına mal oluyor dedi. Yani bütün şeyi bırakmak zorunda kalıyorsun. Sektörü bırakmak zorunda kalıyorsun. O tepedeki adamların oraya gelene kadar ki yaşadıkları risk, atlattıkları sakatlıklar düşünüldüğünde tabii ki her yıl yüklü para alacaklar. Çünkü sadece bir kez ayağı kırılsa bir daha hiç futbol oynayamaz hale de gelebiliyor dedi. Şimdi bu arkadaşımız da mesela bütün hayatını adadığı yerde ne yazık ki sakatlıklar nedeniyle ilerleyemeyince e-spora dadanmış. Ben e-sporcuların da sonunun aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Hep de bunu buradan belirtiyorum. Eğer bu olaya ben e-sporcu olacağım, çok para kazanacağım diye dadanır da eğitiminizi kenara bırakırsanız, başka hiçbir konuda kendinize geliştirmezseniz arkadaşlar, siz de seneler sonra e-sporu bırakıp başka böyle değişik, hiçbir meziyet gerektirmeyen işlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yani e-sporcu dediğimiz arkadaşlar çok tamam oyun konusunda yetenekli olduklarına inanıyorum. Elbette yetenekleri vardır ama sadece diğerlerine göre aynı oyunu daha fazla oynayan insanlar gibi geliyor bana.
Yani o mesela çok iyi strateji yapıyordur oyunda ama zaten o kadar iyi strateji yapıp da kafasını çok iyi kullanabilen bir kişi e-spor değil bir teknoloji kısmında da ilerleyebilir.
Evet,
yani bir şeyler de geliştirebilir. Çok iyi oyun da yazabilir falan. Hani kendi yeterliliklerinizi hangi alana yönelteceğinize iyi karar vermeniz gerekiyor.
Yani bunlar yan iş olarak yapılacak işler diye düşünüyorum.
Gerçi yan iş olarak yine götüremezler. E-sporlar sabah akşam bugün de o saat falan oynuyorlar herhalde.
Ömrünü almak zorunda senden.
Bir diğer haberde arkadaşlar Prey'den yeni bir video paylaşıldı. Bu hafta içerisinde gerçekleşmekte olan QuakeCon etkinliğinden yeni bir video geldi Bethesda tarafından. Daha önce hatırlarsanız Prey hani geçmiş olan bir oyun baktığımızda. Hani 2006'da karşımıza çıkmıştı ve o bazı kısımlarca oldukça beğenilmişti oyun. Sonra Prey 2 gelecek diye duyurmuştu bizlere E3 2011'de. Sonra yalan oldu. Hiçbir şey duyamadık. Hiçbir şey gelmedi ve E3 2016'da yani bu sene içerisinde Prey ismiyle düz bir şekilde geldi. Yapımcıdan çok fazla bilgi gelmedi. Sadece video ile duyurulmuştu. Ama Prey'e baktığımızda ne bir remake ne de önceki oyunun devamını devam ettirecek bir oyun oldu açıklandı.
Bambaşka bir şey olmuş ya.
Ve Yeni gelen video oldukça şık, son derece yüksek tansiyonlu bir oynanışa sahip olacağını gösteriyor.
Ne konusu da çok enteresan.
Evet, Morgan Yu isminde bir karakteri kontrol ediyoruz ve sürekli aynı güne uyandığımızı görmüştük daha önceki videoda. Yapımcının açıklamasına göre isterseniz kadın isterseniz erkek karakterle oyuna başlayabileceksiniz. Ve oyun aslında hani bu video biraz korku oyunuymuş gibi duruyor olmasına rağmen biraz Alien Isolation gibi sahnelere gebe kalıyor. Burada psikolojik gerilimin verileceği sizlere. Gerektiğinde işte aksiyona gireceğiniz, FPS modunda zaten oynuyorsunuz. Ve silahlarınız dışında bulunduğunuz ortam neticesiyle pek çok farklı aleti ve edevatı kullanabileceğinizi söylediler. Bizler de bekliyoruz diyoruz. Bu video özellikle son derece şık ve hani ağzımızın suyunu akıtıyor.
İlla Prey demek zorundalar mıydı? Çünkü Prey bende inanılmaz güzel anıları olan mükemmel bir oyundu. Çıktığı döneme göre çok farklı dinamiklere sahipti ve grafikleri de çok muazzamdı. Çok keyifli oynamış, bitirmiştim. Şimdi Prey dediklerinde hani oyuna bakıyorsun, hiçbir Yakın Uzak alakası yok. Ama gerçi bir ismi bir yerde kullandık, bir daha kullanmadan onu tarihe mi gömeceğiz derlerse de tabii orada bir ayrı hakları var.
Yani şimdi Prey'e gönülden bağlı yapımcıları vardır. Hani onu farklı bir oyun yapsalar bile hani yeni God of War gibi düşün. Yani değişiyor olsa bile hem seni etkileyecek, seni ilgini çekecek.
Evet, doğru.
Satış
hem
konusunda
de yeni insanları etkileyecek.
Daha iyi bir strateji yani. Aynı isimle beraber gidiyor olmalı.
Daha çok konuşuluyor yani bu sayede de. Arkadaşlar, sanal olaylarda yani sanal yapıda bir para birimi var. Bitcoin şu anda en popülerlerden bir tanesi. Birçok para birimi var ama değeriyle, konuşulmasıyla, geçerliliğiyle Bitcoin şu anda hepsi için ayrı bir yere sahip. Ama para sanal olunca hırsızlık da sanal oluyor. Çünkü Bitcoin'leri değerlendirebileceğiniz bir borsa şirketine sızanlar, Bitfinex'e sızan bir ekip tam olarak 119.756 tane Bitcoin çalmışlar. Toplam değeri de 65 milyon dolarmış. Bu Bitcoin de öyle bir şey ki çalındı ya, tamam bitti, takip edemiyorlar yapısı gereği. Yani geri gelme olasılığı da hiçbir şekilde yok. Hırsızları bulsalar bile bunu nasıl alacakları konusunda hiç fikrim yok benim. İşte para sanal olunca oturduğun yerden fış diye gidiyor.
Bir de böyle öyle bir şey ki şimdi bu çalındı ya, Bitcoin değeri düşmüş durumda.
Evet, Bitcoin'in değeri de toplamda 1 milyar dolar civarında. Yani toplam aslında Bitcoin camiası içindeki değeri 1 milyar dolar civarında bir kayba uğramış. Ve değeri de ne kadara düşmüş? 650 dolar seviyesinden 550 doların altlarına kadar. 540 doları görmüş hatta. Düşmüş durumda.
Çok yani yatırım yapmayı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı arkadaşlar.
%13'lük, %120'lik bir düşüş olmuş. Evet, yatırım yapılacaksa şimdi yapılır, tekrar çıkacak demektir bu aslında.
Bunun nedeni de aslında şey ya, şimdi hani pek çok online mecra bulunmakta. Bitcoin'ini exchange yapmak için, değiştirmek için, başka para birimlerine veya alışveriş yapmak için. Bu online kısımlarda paranı tuttuğun zaman güvencesi de tamamen onlara ait olduğu için sana patlayabiliyor yani.
Para da sanal yani. Şimdi senin bambaşka bir dünya o ya.
Yani paranı bankaya yatırıyorsun diyelim ki, o banka soyuluyor. Bu durumda senin paran da gidiyor. Ama halbuki sen paranı yastığının altına da koyabilirdin. Bu durumda hani dışarıdan gelecek kişi sana burada online mecrada soyamaz. Offline cüzdan muhabbeti var burada.
Ama şimdi bak öyle bir şey ki Gökhan, normal bir bankayı düşündüğünde herhangi bir bankayı sanal olarak girip soyduklarında bunun bir güvencesi var, bir sigortası var. Yani sen bankadan soyulan paran senin paran değil. Ya orada hiçbir şekilde zarara uğramıyorsun, anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Banka sana bir şekilde veriyor. Evet, sanal olarak oradan bir para çalınıyor ama bankanın...
Yok, ben vahşi batıdaki konsepti
düşünüyorum. Vahşi batıdaki konsept oluyor bu tam olarak. Yani bankanın rezervlerine dokunamadıkları için içeride tuttuğu altına, paraya, Merkez Bankası'na yatırdığı paraya falan senin paran her zaman bir güvence altında. Sanal olarak rakamlar üstünden oynayabilirler. Onu da bir şekilde geri çeviriyor bankalar. Ama burada Bitcoin'de her şey tutamadığınız şekilde arkadaşlar. Gitti mi gidiyor, para takip edilemiyor. Bir daha geri alma falan. Hani kim nereye götürdü takip etmek çok zor. Bakalım, inşallah sonuca varırlar da milletin zararını giderirler.
Umarım.
Evet. Son bir haberim de sosyal ağlarla ilgili. Son dönemde dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Bir Instagram'da olsun geziyorsun, Twitter'da olsun geziyorsun. Ne görüyorsun? Bomba yenilik, işte flash iddia. Hükümetten bomba olay, müjde. 10 bin kişi bu parayı alacak falan tarzında. İçerik hakkında hiçbir bilgi vermeyen ama seni tıklamaya zorlayan haber başlıkları görüyoruz. Hatta kimi zaman donanım haberdeki bazı başlıklar da bu şekilde eleştiriliyor kullanıcılar açısından. Son dönemde ne yazık ki tıklatmak açısından editör arkadaşlarımız da buna doğru kayabiliyoruz. Çünkü internet o kadar fazla bu akıma maruz kalıyor ki ben de böyle yaparsam diğer editörlerden daha fazla tıklanan haberlere imza atabilirim diye düşünüyorlar. Kullanıcılarımız ayrı verince tabii ki bir sonraki başlığı daha düzenli oluyor. Mesela işte ünlü futbolcudan şok görüntüler, tamam mı? Hangi ünlü oyuncu? Yani
biliyorum, Brezilya 2. Ligi.
Aynen öyle bir şey gerçekten de. Şimdi Facebook arkadaşlar yeni geliştirdiği algoritmayla beraber bunların hepsini yasaklıyor ve banlıyor. Artık böyle içerik oluşturursan hiç kimseye göstermeyecek. Bir algoritma geliştirmişler. Başlıkla içeriği kontrol ediyormuş, eşleştiriyormuş. Ha, burada bannerları nasıl okuyacaklar tabii ki göreceğiz hep beraber ne kadar Türkiye'de geçerli olacak ama clickbait uygulamalarının herkese artık gına geldiği için sosyal medyalarda bununla ilgili önlemler alacaklarmış. Türkiye'de özellikle son dönemde ünlü haber spikerlerini, ünlü kanalları hedef alan reklamlar görüyoruz. Hiçbir şekilde aslında o kanalda ya da o haber programında sözü geçmeyen salak supuk şeylerin sanki o haber programında o spiker tarafından tanıtılmış gibi altına yazıları yazıyorlar. O şekilde koyuyorlar ve genelde hepsi cinsel güç arttırıcı çok dandik ürünlerin haberleri oluyor. Ne yazık ki insanların sağlığına zarar verecek şekilde kandırıcı, yönlendirici haberler oluyor. Bana sorarsanız sadece sosyal medyada düzenleme yapılmaması lazım. Kanun koyucuların gidip bu adamları içeri tıkıp bir daha hiç çıkartmaması lazım. Yani adam zayıflama hapları, cinsel güç arttırıcı ismi altındaki sahte haplar şu anda internette gırla satılıyor. Yani herhangi bir aslında kanun koyucunun ya da bir bakanın şöyle bir Instagram'da ne var diye gezdiği anda görebileceği şeyler. Ama nedense bu şirketlere dokunulmuyor. Şirket mağdurları ölüyorlar. Şirket sahiplerine de ulaşılamıyor. Yani nasıl bir dünya anlamıyorum ben bu olayı. Gerçekten bazen olan olaylara, yaşananlara anlam veremiyorsun, kafan almıyor. Yani nasıl ya falan diyorsun yani.
Yani büyük bir kaos var ya online mecrada.
Ne yazık ki ve yani günün sonunda denetimsizliğe, iş bilmezliğe geliyor olay. İnşallah dediğim gibi hani sadece bu başlığı atan yayın organları bu şekilde banlanmazlar ya da hizaya sokulmazlar. Aynı zamanda insanları kandıran bu tip yanıltıcı reklamlarla ürün satmaya çalışan şirketlerin ve sahiplerinin de sonu gelir diyoruz.
Evet, ben de kısa kısalara geçeyim. Birkaç tane daha kısa haberim var. Biliyorsunuz ki Gamescom'a doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve oyun haberlerinde de belli miktarda artış gerçekleşiyor arkadaşlar. İlk kısa haberim Quake Champions'ın ilk videosu arkadaşlar. Daha önce duyurulmuştu ama görme fırsatı çok bulamamıştık. Ve Quake'e de uzun zamandan beri açtık açıkçası. 20 seneden beri hani internet kafelerde arkadaşlarınızla beraber hızlı oynanışıyla birlikte, arena stiliyle birlikte oynayabileceğiniz ve tamamen yetenek isteyen bir FPS oyun moduydu. Oyun markasıydı diyebiliriz aynı zamanda. Bir ara Quake Live olarak sunulmuştu bizlere internet üzerinden. Quake 3'ün arena modunu internete tarayıcılara taşıyordu. Ona geçtiğimiz senelerde kapatılmıştı ve yeni bir Quake bekliyorduk. NMA Territory Quake Wars'tan 9 sene sonra yeni bir Quake daha geliyor. Ve bununla 2017 içerisinde çıkış yapacak arkadaşlar bu yeni Quake Champions. Ve oynanışına baktığımızda da gerçekten aranılan Quake oynanışını tekrardan geri getirecek gibi gözüküyor.
Yani video izlemenizi öneriyorum sizlere.
Hızlı oynanışı sevenleri, reflekslerini çok iyi şekilde kanalize etmeyi başaran oyuncuları ve işte rocket jump'ından tutun da işte o lazerli silahlarına kadar bu nostaljiyi tekrardan yaşamak isteyen oyuncuların atlamak isteyeceği bir oyun diye listelere adını yazdırabilir arkadaşlar. Bir diğer haber de XCOM 2'nin konsollarda çıkış tarihinin ertelenmesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki PC için 5 Şubat 2016'da çıkışını yapmıştı XCOM 2. PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları için de bir tarih verilmişti açıkçası. Daha önce 9 Eylül olarak verilen tarih bir ay, yaklaşık bir ay daha uzatılarak 30 Eylül'e aktarıldı. Biraz daha yoğun bir oyun dönemi içerisinde çıkış yapacak. Bir diğer haber de Overwatch'un oyuncu sayısı arkadaşlar. 15 milyon olarak duyuruldu. Gerçekten de inanılmaz bir rakam. Daha önce bir haberimiz daha vardı. Hani Overwatch çıktıktan kısa bir süre sonra 7 milyon kişiye ulaştığını açıklamıştı Blizzard. Şimdi ise bu kişi sayısı 15 milyona çıkmış ve yaklaşık 500 milyon saat de oyun üzerinde geçirilmiş. Tabii ki bu oyunun 15 milyon satıldığı anlamına gelmiyor. İşte internet kafelerde vesairede yüklüyken insanlar oynayabiliyor. Yani ilginç bir hesabı var açıkçası. 15 milyon satılmıyor ama 15 milyon kişi oynuyor. Bir diğer de haberimiz Black Ops 3'ün ücretsiz olacağı arkadaşlar. Bu hafta sonu yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi ücretsiz olarak sunulacak bir oyunda Black Ops 3. Tabii ki indirip indirmeme kararı size kalmış tamamen. Çünkü bir gününüz oyunu indirmekle geçebilir. Yaklaşık 28 GB'lık bir boyutu var. Ama eğer bir Black Ops 3'ü hala deneme fırsatı bulamadıysanız ve çok merak ediyorsanız indirip de denemek isteyebilirsiniz.
Yani işte kotalardan dolayı kimse artık bunların i̇şte altına girmek istemiyor.
O durumda bayağı bir endişe doğuruyor diyebiliriz. Bir son iki haberim daha var. Kısa kısa onları da hemen bir geçeyim. Illidan Stormreach'in Legion için bir hikaye videosu gösterildi arkadaşlar Blizzard tarafından. Biliyorsunuz ki Legion, Blizzard World of Warcraft duyarını tekrardan coşturmak için tekrar geliyor ve oyuncular çok meraklı bir şekilde hani oyunun ek paketinin çıkması için bekliyorlar. Normalde 30 Ağustos'ta çıkacak ama bazı kişiler, ön sipariş verenler özellikle 9 Ağustos'ta oynama fırsatı bulacaklar. Illidan Stormreach de önemli karakterlerden bir tanesi ve bunun hikaye videosunu bekliyorsanız hani Gul'dan'dan sonra ve Yani bunun lore'una, hikayesine çok merak duyuyorsanız, özellikle Warcraft filmini izlemiş olup da hatta oyun hakkında çok fazla bilgiye sahip değilseniz de bu tip hikaye videolarıyla birlikte karakterlerin background'ını, geçmişlerini falan öğrenebilirsiniz. Son derece güzel bir animasyon yayınlanmış. Bunun dışında yine Legend'a gelecek olan yeni bölgeler, yeni skill'ler, yeni karakterler gibi görebileceğiniz pek çok bölümün de bulunduğu bir video daha yayınlandı. Ona da yine ayrıyetten ulaşabilirsiniz arkadaşlar.
Evet.
Ve benden de bu kadar diyorsun.
Bir ikisi birinden sonuna geldik arkadaşlar bu haberlerle birlikte. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İyi oyunlar.